Meraklısına birinden herkese merhaba. Bugün konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Selmiye Alkan Gürsel. Kendisi aynı zamanda enerji alanındaki çalışmalarıyla 2010 yılında BAGEP ödülünün sahibi oldu. Bugün kendisiyle yakıt pilleri geleceğin teknolojisi olabilir mi konusunu konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
İlk olarak şöyle başlayalım istiyorum. Yakıt pili nedir ve nerelerde kullanılır?
Yakıt pili kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine doğrudan çeviren son derece verimli sistemlerdir. Yani bir takım kimyasal tepkimelerden elektrik enerjisi yaratıyoruz. Bu sistemler aslında araçlarda kullanılabilir, bir takım taşınabilir uygulamalarda kullanılabilir ya da bir evin enerjisini sağlamak için kullanılabilir. 1800'lü yıllarda aslında geliştirilmiş bir teknoloji. Ardından 1960'larda uzay araştırmalarında yaygın olarak kullanılmış, özellikle Apollo ve Gemini projelerinde kullanılmıştır. Günümüzde de özellikle Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca Asya'da da Japonya, Çin yakıt pil teknolojisini geliştiren ve aktif olarak kullanan ülkeler arasında.
Hangi alanlarda kullanılıyor peki?
Özellikle dediğim gibi uzay araştırmaları ilk başlangıç noktası diyebiliriz. Bunun dışında denizaltılarda kullanılabilir, küçük araçlarda kullanılabilir, toplu taşımda kullanılabilir. Ayrıca askeri uygulamalar için de son derece verimli sistemler.
Yakıt pilini oluşturan öğeleri çok basit bir şekilde anlatabilir misiniz? Ana maddesi nedir?
Tabii. Yakıt pili aslında çok basit bir sistem. Üç temel bileşeni var diyebiliriz. Bir yakıt pilinin kalbi dediğimiz bir bölüm var. Bu bölümde herhangi standart bir pil gibi düşünebilirsiniz. İki tane elektrot, bir tane elektrolit. Bir araya gelince yakıt pilinin kalbini oluşturuyor. Diğer kısımlar ise hep tamamlayıcı kısımlar.
Elektrikli arabalarda biliyorsunuz lityum iyon piller kullanılıyor ve karşılaştırmayı bu ikisi arasında yapılıyor. Hı-hı. Farkları nedir? Siz o alanda da zaten çalışmalarınız Hı-hı. var.
Evet, lityum iyon piller alanında da çalışıyoruz. Özellikle lityum iyon pillerinin kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Elektrikli araçlarda ya da günlük uygulamalarda biz aslında lityum iyon pilleri Hı-hı. kullanıyoruz. Bunun tabii çeşitli avantajları var. Hepimizin şu an ulaşabildiği bir teknoloji, lityum iyon teknolojisi. Fakat aslında sadece elektrikli araçlar bazında düşünürsek bunların şarj edilmeleri gerekiyor. Örneğin aracınıza yola çıktınız, şarj etmeniz gerektiğinde 3-5 saati bulabilir bunların şarj edilmeleri. Ama örneğin yakıt pili teknolojisi Hı-hı. kullanırsanız şarj edilme gibi bir durumu yok. Siz sürekli yakıtla beslerseniz yakıt pili sistemini…
Buradaki yakıt tam olarak
yakıt,
ne enerjiye dönüşüyor?
Aslında temel yakıtımız hidrojen Hı-hı. yakıt pillerinde. Bir şekilde hidrojeni bir istasyondan doldurursanız tıpkı şu an benzin doldurur gibi onu tekrar tekrar 3-5 saatlik şarj etme gibi bir sürece ihtiyaç duyulmayacak.
Aynı zamanda atık da üretmiyor o zaman. Çünkü elektrik, sonuçta araba pille çalışıyor bile olsa normal elektrik üretiminden yararlanıyor ve yine çevresel bir zararı var. Bu durumda yakıt pilleri daha mı çevresel olarak
aslında
çok daha uygun diyebilir miyiz?
Aslında yakıt pilleri en temiz teknoloji diyebiliriz. Ne yapıyoruz? Hidrojeni veriyoruz yakıt olarak. Oksijeni havadan alabiliyor sistem. Temel çıktısı iki tane tepkime yapıyor. Bir tanesi hidrojenin yükseltgenmesi, diğeri oksijenin indirgenmesi. Ama ortaya çıkardığı temel ürün su. Suyu tekrar sistemi beslemek için kullanabiliriz elektrik üretecek hı hı. şekilde. Ya da suyu ayrıştırıp tekrardan hidrojen üretmek mümkün. Dolayısıyla aslında herhangi bir şekilde atmosfere bir salınımı yok yakıt pilinin. Yani şu anki kullandığımız petrol esaslı yakıtları düşündüğümüzde inanılmaz bir avantajı var.
Bu yakıt üretiminin çok basit olduğunu söylediniz az önce. Peki orada kimyasal tepkimeden biraz bahsedebilir miyiz?
Hidrojen üretimi aslında çok basit değil. Temel yöntem suyun elektrolizi. Su, yani bildiğimiz suyu alıp belli koşullarda yine suya voltaj, potansiyel uyguladığımızda da hidrojen üretmek mümkün. Ya da bir takım metan gibi gazlardan üretmek mümkün. Tabii asıl burada zor olan hidrojeni üretmek değil, hidrojenin depolanması ve bir yerden bir yere taşınması yönünde oluyor ve özellikle hidrojenin depolanması konusunda da devam eden çok ciddi çalışmalar var.
Anladığım kadarıyla hem çevresel olarak çok faydalı, çok daha kolay bir teknoloji, daha da kullanışlı fakat neden yaygın değil? Türkiye'de bildiğim kadarıyla böyle bir kullanım yok.
Aslında Türkiye'de yaygın, evet Türkiye'de ciddi bir kullanım yok ama yurt dışında oldukça yaygın. Dediğim gibi toplu taşım araçlarını kullanılıyor, küçük araçlarda kullanılıyor, binaların elektriğini sağlamak için kullanılıyor. Askeri uygulamalarda örneğin bir askerin taşıyabileceği ve o an günlük ihtiyaç duyduğu örneğin elektronik cihazlarını şarj etmek için kullanabileceği enerjiyi yakıt pillerinden sağlamak mümkün. Bizde henüz yaygınlaşmış bir teknoloji değil.
Avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedecek olursak peki?
En önemli avantajları belki de diğer elektrokimyasal sistemlere göre en verimli olanı. Çünkü elektrik enerjisini doğrudan kimyasal tepkimeden elde ediyorsunuz ve verimlilikleri %80'in üzerine bile çıkabiliyor. Bu içten yanmalı motorlara kıyasla çok ciddi bir verimlilik. Bunun dışında dediğim gibi çevreye zararlı herhangi bir atık vermiyoruz. Bunun dışında aslında dizaynları oldukça kompakt sistemler bunlar. Yani bir kere bir iç kısmını yaptıktan sonra kapalı bir kısım ve yaygın olarak kullanılan türü bizim de aktif çalıştığımız türünde içine koyduğunuz elektrolit katı olduğu için bu elektrolitin patlaması gibi lityum iyon bataryalardaki şu an en ciddi problemlerden biri elektrolit bir süre sonra patlıyor biliyorsunuz çeşitli kazalar meydana gelmişti. Bunlar avantaj olarak sayabileceğimiz özellikleri. Tabii dezavantajları hala maliyet açısından sıkıntılar var. İyileştirilmesi gerekiyor yakıt pillerinin. Özellikle de yakıt pilinin içinde katalizör olarak kullandığımız platin pahalı bir bileşen. Platine alternatif bileşenler geliştiriliyor. Fakat hiçbiri platinin yerini alabilmiş değil. Bizim çalışmalarımızdan bazıları platini tamamen başka bir metalle yer değiştiremiyoruz ama miktarını azaltabilir miyiz yönündeki çalışmalarımızda? Aslında çeşitli modifikasyonlarla platin miktarını 5'te 1'e kadar düşürebileceğimizi gösterdik.
Sizin çalışmalarınızda grafen üzerine, grafen maddesini kullanmak üzerine alternatif olarak. Kendi çalışmalarınızdan biraz bahsedebilirsiniz.
Tabii şimdi biz aslında yakıt pilinin tüm bileşenlerini geliştiriyoruz laboratuvar ortamında. Ve geliştirdiğimiz bileşenler hepsi ölçeklendirilip aslında teknolojik...
Aslında sizin çalışmalarınızın fotoğrafları vardı. Ben göndermiştim. Onları alabilir miyiz?
Evet, onlar üzerinden de anlatabiliriz. Mesela bu bir tekli yakıt pili sistemi. Bunun içinde şu an mesela bu sistem test edilme durumunda. Bunun içinde kalbi dediğimiz bir kısım var. 3 tabakalı bir yapı. Bu her bir tabakayı biz laboratuvarda üretiyoruz. Şimdi bu tabakalardan birinde grafen kullanıyoruz. Grafen son yıllarda çok popüler olan özellikle 2010 yılında Nobel ödülü, Nobel fizikte Nobel ödülü grafen konusunda araştırma yapan iki profesöre verildikten sonra çok popüler oldu. Neredeyse her alanda kullanılmaya başladı grafen. Biz grafeni burada grafenin özellikle üstün elektriksel özellikleri ve yüksek yüzey alanı sebebiyle kullanıyoruz. Yani grafen sayesinde platin nano parçacıklarını yüzeye aktif bir şekilde dağıtabiliyoruz ve daha etkin kullanabildiğimiz için kullandığımız platin miktarını 5'te 1'e kadar düşürmeyi başardık.
Bu enerji aslında oldukça politik de bir mevzu. Bir sürü savaşlar, ekonomik sistemler, tabii, bunun üzerine bazı ülkeler sadece petrol gelirleriyle geçiniyor vesaire. Bu durum şu anki var mevcut sistem. Acaba bu tarz alternatif enerji kaynaklarının üretimiyle ilgili bir sıkıntı yaratıyor mu, bir zorluk yaratıyor mu, önüne geçiyor mu?
Tabii bu da etkenlerden bir tanesi. Hepimiz şu an petrole bağımlıyız. Fakat bir zaman sonra bunun biteceğini de biliyoruz. Ya da fosil yakıtlar sayesinde pek çok elektriksel sistemi çalıştırıyoruz. O yüzden alternatif enerji kaynakları bulmak durumundayız. Yakıt pilleri de bunlardan bir tanesi. Ben İsviçre'de Paul Scherrer Institute'te 2003-2008 yılları arasında yakıt pilleri konusunda çalışırken o dönemlerde Avrupa'da ve Amerika'da çok popülerdi bu konu. Zaman zaman tekrar ön plana çıkıyor. Bataryalar tekrardan ön plana çıkıyor. Bunların pek çok politik tarafı da var. Ama olgunlaşma anlamında lityum-iyon pillerin bir adım gerisinde kalıyor yakıt pilleri. Fakat belki önümüzdeki 20-30 yıl içinde belki de en temel teknoloji olacak.
Maliyetten ötürü mü daha geride kalıyor?
Şu anki sıkıntılardan bir tanesi maliyet. Maliyet açısından ve bu hidrojenle ilgili problemlerin hepsinin çözümlenmesi gerekiyor. Ardından popüler bir teknoloji olacak yakıt pilleri.
Hidrojen benim bildiğim kadarıyla azıcık tehlikeli de bir madde. Patlama durumu
evet, yanıcı
var.
Bir gaz.
Evet, bunun günlük kullanımda toplu taşımada vesaire askeri belki biraz daha zaten güvenlik sağlanıyordur ama günlük kullanımda bunun tehlikeleri var mı acaba?
Yani tabii herhangi bir kişi direkt hidrojenle temas etmemeli. Her şey için güvenlik önlemleri alınabilir. Yani bunu eğer bir şekilde bir istasyondan dolduracaksak hidrojeni, ona göre güvenlik önlemleri alacağız. Ona bakarsanız aslında lityum-iyon piller de şu an çok güvenli değil şu anki haliyle. Sonuçta önlemleri aldığınız sürece ciddi bir sıkıntı olmayacaktır. Ama yanıcı bir gaz, oksijenle direkt temas etmemeli. Yoksa direkt çok egzotermik bir tepkime yapıyor. Güvenliğe dikkat edilecek.
Az önce de söylediğimiz gibi, bu aslında hem çevreye çok yararlı bir çıktısı olmayan bir teknoloji ve petrol gibi bir ülkeden satın alınabilecek bir ana maddesi, ham maddesi yok ve ekonomiyi besleyecek bir, herhangi bir ülkenin vesaire ekonomisini besleyecek bir durumu da yok.
Aslında biraz biz şu an yurt dışına bağımlıyız.
Ya tabii o açıdan. Bu mesela bu durumda bir engelle karşılaşıyor mu bu tarz lityum pillerinde geliştirilmesi ya da bu tarz teknolojilerin geliştirilmesi ve engelle karşılaşıyor
musunuz? Lityum pillerde de lityuma bağımlıyız. Hep aslında ham maddelerde biz yurt dışına bağımlıyız.
Tabii bizim için de genel olarak ülkeden çıkmıyor vesaire gibi.
Ham maddelerde yine belli ham maddeler belli ülkeler tarafından domine ediliyor. Ama üzerine geliştirilen teknolojide, örneğin yakıt pilinde şu an en iyi, en gelişmiş teknoloji Japonya'da. Örneğin onların Toyota'nın, Toyota Mirai örneğin çok güzel bir örnek. Yakıt piliyle çalışan bir araç. Ve tamamen tüm bileşenleri Toyota tarafından geliştiriliyor bu teknolojinin. Henüz bizde böyle bir teknoloji yok. Biz bileşenlerini yapıyoruz ve o şekilde laboratuvar ölçeğinde kaldı şimdi.
Bir Avrupa Birliği projesinde çalıştığınızı biliyorum. Ondan da biraz bahsedebiliriz.
Bu Avrupa Birliği projesi 2013 yılında başlayan Grafen Flagship projesi. Bu proje aslında iki büyük flagship projesi var 2013 yılında devreye giren. Bir tanesi Human Brain, diğeri Grafen Flagship. Biz Sabancı Üniversitesi olarak Grafen Flagship projesinin ana ortaklarından biri olarak 5 yıl projede görev aldık. Ben de projenin Türkiye'den koordinatörüydüm. Bu projede bizim temel rolümüz grafeni modifiye ederek, grafen dediğimiz bu üstün özellikleri bilinen malzemeyi modifiye ederek yakıt pilinde nasıl etkin bir şekilde kullanıp maliyeti düşürürüz. Bu projenin iki fazında da biz başarıyla yer aldık ve projenin en önemli çıktısı platin miktarını önemli ölçüde düşürebildiğimizi, dolayısıyla da maliyeti düşürebildiğimizi gösterdik bu projeyle.
Türkiye'den ilgi var mı peki bu projeye? Yani siz çalışıyorsunuz ama devlet olarak ya da daha farklı kurumlar?
Yani TÜBİTAK da bizi destekledi. TÜBİTAK fon ayrıca ayırdı bu proje için. Tabii gençlerin çok ilgisini çekiyor grafen konusu. Belki önümüzdeki 5-10 yılda daha da popülerliği devam edecek konulardan biri grafen. Çünkü pek çok alanda kullanılabiliyor bu malzeme.
1800'lerin başında aslında geliştirilmeye başladığını söylediniz yakıt pilleri teknolojisini. Peki gelişimi neden bu kadar uzun sürüyor ya da hala... Tam yurt dışında popüler olduğundan bahsediyorsunuz ama mesela ben hiç bu konularını anlamayan biri olarak lityum-iyon pillerini aslında biliyorum arabalarda kullanıldı. Fakat bu hiç duymadığım bir şeydi. Neden gerisinde kaldı?
Ya açıkçası bir tarihçe slaytım vardı benim.
Onu da alabilirsek tarihsel süreç gibi bir şey yazıyordu.
Aslında ilk bildiğimiz batarya işte 1790'larda Volta'nın geliştirdiği Volta pili. Ardından Volta pilinde şu en sağda gördüğünüz şekliyle tüm bileşenler katı fazda. Çok ilginç bir dizayn. Ardından Daniell pili geliyor. Bunlar ikisi en şu anki bataryanın en güzel örnekleri. Üçüncü sırada bu yıldızlı gördüğümüz kısım gas battery dediğimiz kısım aslında fuel cell. Yani 1840'larda geliştirilmiş bir teknoloji. Fakat 1840'larda kimse bu teknolojiye ilgi duymamış. Ardından bildiğimiz kurşun asit bataryaları ve diğer batarya örnekleri geliştirilmiş. Ta ki 1960'larda alkali fuel cell ilk defa Francis Bacon tarafından devreye soklana kadar ve uzay araştırmalarında kullanılmış. Sonrasında bir ileri bir geri, bir ileri bir geri oldu. Bunun da pek çok sebebi var. Verimlilik açısından aslında bataryaların ya da enerji yoğunluğu açısından bataryaların çok önüne geçmesine rağmen sürekli bazen politik sebeplerle, bazen de önündeki bariyerlerin tamamen giderilememesi sebebiyle. En önemlisi söylediğim gibi platinden kaynaklı yüksek maliyet, diğeri hidrojenin taşınması ve depolanması ile ilgili problemler. Bir diğeri aslında ömür açısından da geliştirilmesi gereken noktalar var. Bunların hepsi sağlandığında lityum iyon pillerden daha verimli sistemler olarak hayatımıza girecek.
Politik sebepler dediniz, onlar
aslında hala dediğim gibi bu petrole bağımlı pek çok ülke. Yani bu tür alternatif teknolojiler ön plana çıktığında başka bir teknolojinin sonu olacaktır. Şu anda lityum iyon popüler, örneğin bu yıl Nobel ödülü de lityum iyona bataryaları konusunda çalışan 3 profesöre verildi. Yine bir süre daha yakıt pil teknolojisi geriden gelecekmiş gibi görünüyor. Ama şunu da düzeltmek isterim. Ülkemizde bu anlamda ciddi uygulamalar yok belki ama Avrupa, Amerika ve dediğim gibi Japonya, Çin, Kore gibi ülkelerde yakıt pilleri günlük hayatta kullanılan teknolojiler. Örneğin Japonya'da elektrik enerjisi üretiminin çok büyük bir kısmı yakıt pilleri sayesinde karşılanıyor. Yani bizde henüz çok ön plana çıkmış bir teknoloji değil. O şekilde düzeltelim.
Biz niye bu kadar geç kaldık peki? Maliyet yüzünden mi?
Pek çok bileşende yurt dışına bağımlı olduğumuz için aslında bunun da sebebi. Kendi bileşenlerimizi, kendi ham maddelerimizi geliştirmeye öncelik verebilirsek bu teknoloji de tabii ki gelişecek.
Siz de zaten bunun üzerine çalışıyorsunuz evet, da bir yandan.
Evet, bu benim 2003 yılından bu yana en önemli çalıştığım konu yakıt pilinin bileşenlerini tek tek üretmek.
Peki asıl yayınımızın da başlığı olan soruya geleyim. Yakıt pilleri gerçekten geleceğin enerji teknolojisi olabilir mi?
Bana göre gerçekten hidrojenle çalışan yakıt pilleri geleceğin enerji teknolojisi olacak. Sadece biraz daha sabır ve daha çok çalışmayla.
Önündeki engellerde bahsettiğimiz şeyler sanırım. Bu bariyerlerden bahsettik.
Evet, maliyet en önemli bariyer. Bunu da dediğim gibi platin miktarını azaltabilirsek ve hidrojenle ilgili problemleri çözümlersek yakıt pilleri bana göre önümüzdeki 10-20 yılda hepimizin hayatına girecek bir teknoloji.
Türkiye, sizin mesela bu çalışmaları ilerlettiniz, geliştirdiniz. Türkiye'de nerelerde uygulamayı düşünüyorsunuz? Böyle daha çizilmiş bir çerçeve, bir planınız var mı?
Aslında çeşitli sanayi paydaşlarıyla planladığımız bir takım çalışmalar var. Örneğin askeri uygulamalar çok acilen devreye sokabileceğimiz uygulamalardan. Araçlarda kullanımı için belki biraz daha zamana ihtiyaç var. Özellikle taşınabilir uygulamalar için gerçekten umut vaat ediyor.
Özellikle askeri çalışmalarda kullanıldığını söylediğiniz askeriyenin bunu tercih etmesindeki sebepler neler?
Aslında daha güvenli sistemler olduğu için bir sebep. Bir de örneğin bir askerin yanında taşıyabileceği bir cep telefonu büyüklüğünde bir yakıt piliyle günlük enerji ihtiyacını karşılayabilir. Son derece pratik sistemler. Çünkü verimli sistemler. Yani kocaman bir batarya taşımaktansa birkaç tane yakıt pili dizininin bir araya getirildiği cep telefonu büyüklüğünde bir aparatla kendisine büyük bir ağırlık getirmeden cihazlarını şarj etmek için kullanılabilir.
Şu an bu şekilde kullanılabiliyor mu peki bu kadar küçük boyutlarda?
Yurt dışında bunun uygulamaları var.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz böyle hızlı oldu ama.
Yok, bence güzel şeylerden bahsettik.
Tekrar teşekkür ederim. Bence de çok güzel bir sohbetti.
Ben teşekkür ederim.
Bugün konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Selmi Alkan Gürsel'le yakıt pillerini, yakıt pillerin geçmişini ve geleceğini konuştuk. Tekrar görüşmek üzere.